Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu akşam. Genç Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısında yer alan ve geçen ayki sayıda ilk bölümünü aktardığımız Kur'an ve Bilim İlişkisi 2 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Genç Dergisi'nin Kafadaki Sorular bölümünde Profesör Doktor Soner Duman imzasıyla yayınlanıyor bu yazı. Geçen yazımızda Kur'an-bilim ilişkisi konusunu ele almaya başlamış ve buna dair bilimselci Kur'an tefsirleri üzerine bazı hususlar üzerinde durmuştuk. Bu meseleyi ele alışımızın temel sebebi günümüzde İslam karşıtı bazı çevrelerin Kur'an'ın bilimle çeliştiği yönündeki iddiaları üzerine İslam'ı ve Kur'an'ı savunma güdüsüyle girilen bir teşebbüsün doğurabileceği olumsuz bazı sonuçlara dikkat çekmekti. Bu yazımızdaysa doğrudan Kur'an'ın bilimle çeliştiği iddialarını ele almaya çalışacağız. Bu konuda bilimle çeliştiği ileri sürülen ayetlerin tek tek irdelenmesinden ziyade konuya ilişkin genel kural niteliğinde bazı hususlar üzerinde duracağız. Kur'an'ın gönderiliş gayesi. Kur'an'da yer alan açıklamaları anlamaya ve yorumlamaya çalışırken asla gözden kaçırılmaması gereken husus Kur'an'ın gönderiliş gayesidir. Bu hususu doğru bir şekilde kavrayamamak gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemeye benzer. İlk düğme yanlış iliklendiğinde diğer düğmeler de yanlış iliklenmiş olacaktır. Aşağıda Kur'an'ın gönderiliş gayesini açık bir biçimde ortaya koyan bazı ayetleri ele aldıktan sonra bu ayetlerin konumuzla irtibatını kuracağız. 1. Kur'an, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiştir. Bu ayette Rabbimiz şöyle buyurur. Elif, lam, ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. İbrahim 1. Bu ayet, Kur'an'ın Hazreti Muhammed'e gönderilmesinin temel amacının insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak olduğunu belirtir. Burada karanlık ve aydınlık ifadeleri birer metafor olarak kullanılmış olup, karanlıkla başta dalalet, küfür, şirk, cehalet, zulüm olmak üzere her türlü kötülük, aydınlıkla da başta hidayet, iman, tevhid, ilim ve adalet olmak üzere her türlü iyilik kastedilmektedir. 2. Kur'an doğruluk rehberi olmak üzere gönderilmiştir. Kur'an'ın Allah Resulüne Ramazan ayında indirilmeye başlandığını belirten ayette Kur'an'ın özellikleri şu şekilde belirtilir. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Bakara 185. Bir ayette yukarıdaki iki madde bir arada zikredilmek suretiyle şu şekilde ifade edilmiştir. Şüphe yok ki size Allah'tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, onları dosdoğru bir yola iletir. Maide 15-16. 3. Kur'an, insanların farklı görüşlere ayrıldığı konularda doğruyu açıklamak için gönderilmiştir. Bir başka ayette Kur'an'ın gönderiliş gayesi şu şekilde belirtilir. Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik. Nahl 64. Bu ayete göre Kur'an, İnsanların birbirleriyle anlaşamadıkları, farklı görüşler ortaya koydukları meselelerde doğru olanın ne olduğunu onlara bildirmek, insanlar içinden iman edenlere doğru yolu göstermek ve rahmet bahşetmek üzere indirilmiştir. İnsanlar iyinin, güzelin ve doğrunun ne olduğu konusunda tarih boyunca pek çok konuda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Nitekim felsefe tarihinde yapılacak hızlıca bir inceleme bilgi, ahlak, siyaset ve benzeri konularda insanların ne kadar farklı görüşler benimsediğini ortaya koyacaktır. İşte her kafadan bir sesin çıktığı, son sözü söylemenin mümkün olmadığı bu gibi konularda doğrunun, iyinin, güzelin ne olduğunu alemlerin Rabbi olan Allah sonsuz bilgisiyle insanlara vahiy aracılığıyla bildirmektedir. İnsanlar içinden bu vahye inananlar, insanlığın tartıştığı, farklı görüşlere ayrıldığı konularda doğru yolu bulanlardır. Bu, Allah'ın insanlığa sunduğu bir rahmettir. 4. Kur'an, müjdelemek ve uyarmak üzere gönderilmiştir. Pek çok ayette vurgulandığı üzere Kur'an, iman edip bu imanlarına uygun bir yaşam sürenleri, dünya ve ahirette karşılaşacakları iyiliklerle müjdelemek, inkar eden ve kötülük yapanları ise uyarmak ve korkutmak üzere indirilmiştir. Konuya ilişkin ayetlerde şöyle denilmektedir. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana ilettir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için de ağır bir azap hazırladık. İsra 9:10. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Kehf 1:3. Kur'an, insanların üzerinde düşünmesi gereken temel konuları belirtmek üzere gönderilmiştir. Akıl sahibi bir varlık olan ve bu yönüyle yeryüzündeki diğer canlılardan ayrı ve ayrıcalıklı olan insan, aklını doğru yönde kullanabileceği gibi yanlış yönde de kullanabilir. Akıl yanlış yönde kullanıldığında insanlığın ve tüm gezegenin sonunu getirebilecek kötülüklere imza atabilir. Bu bakımdan aklın doğru kullanılabilmesi için rehberliğe ihtiyacı vardır. Onun neleri, nasıl düşünmesi gerektiği, hangi konular üzerinde yoğunlaşması gerektiği hususu ancak aklın yaratıcısı olan Allah tarafından bilinebilir. Kur'an'ın indiriliş amaçlarından birisi de insanların tefekkür ufkunu belirlemek, insanlar içinde akli yönü itibarıyla diğerlerinden daha öne çıkmış kimselerin doğru düşünmesine rehberlik etmektir. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurur. Resulüm, sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Saat 29. 6. Kur'an, insanlar arasında adaletle hükmetmek üzere gönderilmiştir. Kur'an, son indirilen ilahi kitap olması itibarıyla daha önce indirilmiş kutsal kitaplarda değiştirilerek bozulan hususları tashih etmekte, onların doğru olan yönlerini vurgulamakta ve kıyamete kadar gelecek olan insanların sorunlarını çözmede başvuracakları temel ilkeleri barındırmaktadır. Rabbimiz, Allah Resulüne gönderdiği kitabın bu özelliklerini zikrettikten sonra insanlar arasında hüküm verirken bu kitabı dikkate almasını şu şekilde emretmektedir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları denetleyici olarak bu kitabı hakla indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Maide 48. Burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Kur'an'ın gönderiliş amacını ortaya koyan ayetlerle, Kur'an'ın bilime aykırı hususlar barındırdığı yönündeki iddia arasında nasıl bir ilişki var ki biz bu ayetleri zikrettik? Konunun başından itibaren zikrettiğimiz ayetler, Kur'an'da bunlara benzer başka pek çok ayet bulunmaktadır. Kur'an'ın indiriliş amacının temelde ne olduğunu açık bir biçimde ortaya koymaktır. Bütün bu açıklamalardan anlaşılan hususu özet olarak ifade etmek gerekirse, Kur'an bize insanın kim tarafından var edildiğini, niçin var edildiğini, kendisinden beklenen şeylerin ne olduğunu ölüm sonrasında neyle karşılaşacağını beyan etmekte, Allah'ın rızasına uygun bir hayatın ölçülerini belirleyerek bu ölçülere uyması halinde dünya ve ahirette iyilik, mutluluk ve huzura kavuşacağını müjdelemektedir. İlahi uyarılara kulak asmayan, yaratılış amacını dikkate almaksızın kendi nefsinin arzu ve isteklerine uygun bir yaşam süren, böylece Allah'ın rızasını ihmal veya inkar eden kimseler içinse kötü bir akıbetin söz konusu olacağı konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Tek cümleyle ifade etmek gerekirse Kur'an, Allah'ın rızasını kazanmak için nasıl bir yaşam sürmek gerekir sorusuna cevap sunmaktadır. Kur'an'ın başından sonuna kadar tüm ayetlerdeki vurgusu bu hususlar etrafında odaklanmaktadır. Kur'an, bu ana amaçla ilgisi olmayan konularda konuşmamaktadır. Hal böyle olunca Kur'an, madem ki evrenin yaratıcısı olan Allah tarafından gönderildi, onda niçin galaksiler, kara delikler, dünya üzerindeki canlıların yaşam şartları, okyanuslarda yaşam gibi bilimle ilgisi olan konulardan söz edilmiyor gibi bir soru anlamını yitirmekte, dahası saçma olarak nitelenmeyi hak etmektedir. Zira buna ilişkin bilgilerin hiçbiri insanın dünya üzerinde bulunma amacına hizmet etmemektedir. Söz gelimi, evrenin büyüklüğü, galaksilerin sayısı, kara deliklere ilişkin bilgiler, insanın dünyada daha ahlaklı, erdemli, adalete uygun bir yaşam sürme ve böylelikle Allah'ın rızasını kazanma yönünde bir katkı sunmamaktadır. Bunlar tamamen tekniktir. Kur'an'ın üslubunun özellikleri. Kur'an'ın bilimle çelişen unsurlar barındırdığını iddia edenlerin gözden kaçırdığı, görmezden geldiği ya da bilinçli olarak çarpıttığı hususlardan biri de Kur'an üslubudur. Kur'an, her şeyden önce bir edebi mucizedir. Nitekim ilk dönemlerden itibaren Kur'an'ın mucize olma yönünü ispat etmek üzere yazılan İcazül Kur'an tarzı eserler, Kur'an'ın fesahat ve belagat yönüne vurgu yapmışlardır. Fesahat sözün açıklığı, belagatsa duruma uygun ve etkili bir biçimde ortaya konulmasını ifade eder. Bu edebi özelliği sebebiyle Kur'an'da sıklıkla teşbihler, mecazlar, istiareler, darb-ı meseller, yeminler, tekrarlar yer alır. Sözü etkili kılmak amacıyla başvurulan bu yöntemler aslında ilk olarak Kur'an'da uygulanmış değildir. Kur'an'ın indirildiği dönemde Arap Yarımadası'nda sözlü edebi sanatlar çok yaygındı. Onlar senenin belirli dönemlerinde bir araya geldikleri panayırlarda yalnızca ticari faaliyetlerde bulunmuyorlar, aynı zamanda manzum, şiir ve mensur, nesir tarzında sözlü edebi ürünlere yönelik hünerlerini sergiliyorlar, bu konuda yarışmalar yapıyorlardı. Hatta bu yarışmalarda ilk 7 dereceye girmiş olan şiirler yazılı hale getirilerek tüm Araplarca kutsal sayılan Kabe'nin duvarlarına asılıyordu. Kur'an'ın edebi üsluplarını göz ardı ederek yaptığı teşbih, istiare, mecaz gibi sanatları sanki bilimsel bilgi veriyormuş gibi değerlendirip yanlışlamaya çalışmak son derece saçma ve akıl dışı bir tutumdur. Bu söz gelimi bir kimseyi cesareti sebebiyle aslana benzeten bir şaire, bu şair bilime aykırı sözler söylüyor, zira insanla aslan arasında farklar vardır diye itiraz etmeye benzer. Şimdi İslam karşıtı çevrelerin bu kapsamda yer alan bazı saçma itirazlarını birkaç örnek üzerinde de ele alalım. 1. Kur'an yeryüzünde insanlar için yaşam şartlarının elverişli hale getirilmesinden söz eden, kimi ayetlerinde ilk dönem muhataplarının konuyu daha rahat anlaması için meseleyi bir benzetme üzerinden anlatır. Buna göre özellikle göçebe hayat süren Araplar, bir bölgeye belirli bir süreliğine yerleşmek istediklerinde, öncelikle konaklayacakları bu bölgenin tabanına onları çöl toprağının sıcağından koruyacak şekilde yaygılar atarlardı. Ardından direkler dikerler ve nihayet çadırlarını kurarlardı. Çadırın içinin aydınlık olması için belirli yerlerine kandiller asarlardı. Böylece soğuk ve sıcağa karşı kendilerini koruyan, aydınlık, ferah bir yaşam alanına kavuşmuş olurlardı. Nasıl ki bu yaşam alanı kendiliğinden değil de dıştan bir müdahaleyle oluştuysa, Rabbimiz bu durumun benzerinin dünyadaki hayat içinde söz konusu olduğunu şu şekilde belirtmektedir. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu bir dinlenme kıldık. Geceyi bir örtü, gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam göğü bina ettik. Orada alev alev yanan bir kandil yarattık. Nebe 6-13. Şimdi bu ayetlerden hareketle Kur'an dağların birer kazık olduğunu, güneşin de lamba yani kandil olduğunu söylüyor. Bu bilimsel gerçeklere aykırıdır diye bir iddia sürülebilir mi? Bu ayetlerde Rabbimiz dağların jeolojik yapısı, güneşin içindeki elementler ve benzeri konularda bilimsel bilgi vermiyor ki. Onun böyle bir amacı da yok. O yalnızca dünya üzerindeki yaşam şartlarının oluşmasının tesadüfen veya kendiliğinden değil, bilinçli bir iradeyle olduğunu ifade etmektedir. 2. Kur'an, evlilik birliği içinde karı koca arasındaki bağları elbise örneği üzerinden, "Onlar sizin için bir elbise, sizler de onlar için bir elbisesiniz" ifadesiyle belirtmektedir. Bu ifade aile içinde kadın erkek ilişkisine dair normatif bir bilgilendirme yapmamakta, kadın erkek ilişkisini kişinin bedeniyle elbise arasındaki ilişkiye benzetmektedir. Bilindiği gibi elbisenin insanı sıcak ve soğuğa karşı koruma, avret yerleri örtme ve süsleme gibi fonksiyonları bulunmaktadır. İşte evlilikte çiftlerden her biri, diğeri açısından zinaya düşmekten koruma, kötülükleri giderme ve süslenme gibi fonksiyonlar icra etmektedir. 3. Kur'an pek çok ayetinde yerlerin ve göklerin 6 günde yaratıldığını bildirmektedir. Kimileri buradaki gün kavramını 24 saatlik zaman dilimi anlamında alarak bu nitelemenin bilimsel gerçeklerle uyumlu olmadığını ileri sürmektedir. Oysa tarih boyunca yazılan pek çok tefsirde de belirtildiği üzere bu ifadede gün kelimesiyle kastedilen zaman dilimi bizim bugün bildiğimiz 24 saatlik zaman dilimini ifade etmemektedir. Çünkü 24 saat yer kürenin kendi etrafında bir defa dönmesini ifade etmektedir. Ortada yer küre yokken günden söz etmek imkansız olduğuna göre buradaki günle başka bir zaman diliminin kastediliyor olması gerekir. Nitekim Kur'an'ın bir başka ayetinde "Rabbin nezdinde bir gün sizin saydıklarınızla 1000 yıl gibidir" buyurulmuştur. Farklı bir ayette ise meleklerin Allah nezdine miktarı 50.000 yıl olan bir günde çıktıkları belirtilmektedir. Kur'an'da zamanın göreceliğini ifade eden 3 anlatı bulunmaktadır. Bunların ilkinde mağarada 309 yıl uyumuş olan gençler uyandıklarında bir gün veya daha az süreli uyuduklarını düşünmüşlerdir. Vefat ettirildikten 100 yıl sonra diriltilen kişi de kaç yıl ölü halde kaldın sorusuna bir gün veya daha az bir zaman cevabını vermiştir. Kıyamet gününde inkarcılar da yeryüzünde ne kadar yıl yaşadığını sorusuna bir gün veya daha az bir zaman yaşadık şeklinde cevap vereceklerdir. Bütün bu örnekler Kur'an'da gün kelimesinin her zaman 24 saatlik zaman dilimi anlamında kullanılmadığını açık bir biçimde göstermektedir. Kur'an'ın tarihte yaşanmış olaylardan söz ederken zaman, mekan, şahıs bildirme gibi hususlardan uzak olduğu görülür. Kur'an'da yer alan hiçbir tarihsel olaya ilişkin şu tarihte şu oldu şeklinde bir tarihlendirme yapılmadığı görülür. Bu durum Kur'an'ın tarihe ilişkin bizi bilgilendirme gibi özel bir amaç gütmediğini, tarihte yaşanmış kimi hadiselere dair açıklama yaptığında da asli amacın bilgi vermek değil, Allah'ın güç ve kudretine, sıfatlarına işarette bulunmak, onun rızasına uygun yaşam sürenlerin nasıl ilahi rahmete nail olduklarına, onun gazabını celbedecek işler yapanların nasıl ilahi azaba duçar olduklarına işaret etmektedir. Bu husustaki örnekleri çoğaltmak mümkündür. Sonuç: Kur'an'ın gönderiliş amacını belirten ayetler, onun ne olduğunu ortaya koyduğu gibi ne olmadığını da ortaya koymaktadır. Buna göre Kur'an bir tarih, coğrafya, bilim kitabı değildir. Kur'an bir konuya dair açıklamalar yaparken insanlara bilimsel bilgi vermek gibi bir amaçtan hareket etmez. İnsanları dünyada Allah'ın rızasına uygun bir hayat sürmeye sevk edecek şekilde rehberlik yapmak üzere açıklamalar yapar. Kur'an yerlerin ve göklerin yaratılışından, yıldızlar, güneş ve ay gibi gök cisimlerinden, rüzgar, yağmur, şimşek, yıldırım, zelzele gibi tabiat olaylarından, bitkiler ve hayvanlardan, insanın ana karnındaki yaratılışından, bal arısının dağlarda ve kovanlarda bal yapmasından söz ederken, bunların hiçbirini bu varlık ve olayların mahiyetine dair bilgilendirme yapma amacıyla ele almaz. Bütün bu varlık ve olaylarda Allah'ın varlık, birlik, güç, kudret ve sıfatlarının yansımalarını ortaya koyar. Bu konular bilimsel bir dille ve amaçla ele alınmadıklarından bu hususlarda Kur'an'da yer alan ayetler sanki bilimsel bilgi sunuyormuş gibi Kur'an'ın lehinde ya da aleyhinde kullanmaya çalışmak, saplasamanı, elmayla armudu birbirine karıştırmanın ötesinde bir hatadır. Kur'an tarihte yaşanmış olaylardan söz ederken tarih ilminin yöntemlerine bağlı kalmaz. Olayları kronolojik bir biçimde yer ve zaman unsuruna yer vererek sebep-sonuç ilişkileri içinde ele almaz. Bütün bu olaylarda Allah'ın varlık, birlik ve sıfatlarını merkeze alarak açıklamalar yapar. Hal böyleyken Kur'an'ı sanki bir tarih kitabı gibi değerlendirerek, onu tarih biliminin yöntemlerini kullanarak yanlışlamaya çalışmak ya idraksizlikten ya da kötü niyetlilikten başka bir şey değildir. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Soner Duman'ın kaleme aldığı Kur'an ve Bilim İlişkisi 2 başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesi Dergi'de. Genç Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından paylaştık bu yazıyı değerli dinleyenlerimiz. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinde erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesi Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.